Herkese merhaba. Kimimizin lanet okuduğu, kimimizin ise keşfetmeye doyamadığı matematiğin bugünlere geliş serüvenini ve hangi matematikçilerin nasıl katkı yaptığını anlattığımız Sen De adlı podcast'in ikinci sezonu olan Matematik Hikayelerini dinliyorsunuz. Ben İsmail Kara. Çeyrek asırdır matematik öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere adını ağzınıza almadan önce düğmenizi iliklemeniz gereken antik çağdan günümüze kadar gelmiş geçmiş en büyük matematikçiden, yani matematiğin kralından bahsedeceğim. Şu an yaşayan matematikçilerden herhangi birini tutup şimdiki aklıyla 1700 yılına ışınlamamız durumunda hiçbirinin onun kadar verimli olamayacağı düşünülmektedir. Bırakınız onun bulduğu o kadar şeyi bulmak, hatırlaması bile imkansıza yakın olacaktır. Dahilin en uç noktasındaki bu kişi Leonhard Euler'dır. Müzik dünyası için Johann Sebastian Bach neyse, matematik dünyası için de Euler odur. Devasa hacim kaplayan çalışmaları vardır. Ancak bunları oluştururken Gauss gibi kasmamıştır. Aksine evli, mutlu, çocuklu 13 çocuk yapa yapa rahatça vermiştir ürünlerini. Beethoven bestelerini yazarken en ince ayrıntısına kadar olmuyor olmuyor triplerine girerken, Bach sanki başkalarının eserlerini kağıda geçirir gibi günde onlarca sayfa nota yazmıştır. Gauss Beethoven gibi az eser bırakmıştır, Euler ise Bach gibi yardırmıştır. Euler 15 Nisan 1707'de Basel'de dünyaya geldi. 1720'de 13 yaşındayken üniversitenin felsefe bölümüne kabul edildi. O dönemde verilen eğitim hayli vasattı. Euler mevcut olan tüm dallarda eğitim görerek 1722'de 15 yaşındayken üniversiteden mezun oldu. Aynı yıl mantık ve hukuk eğitimi için şansını denese de bundan bir sonuç elde edemedi. Ertesi yıl babasının istekleri doğrultusunda ilahiyat fakültesine geçiş yaptı ve aynı zamanda matematik çalışmaya başladı. Kendisi özetle çok kısa sürede ünlü profesör Johann Bernoulli ile tanıştırılma şansı yakaladım. Onun sayesinde daha zor matematik kitapları okumaya başladım. Cumartesi akşamüstleri kendisini ziyaret etmeme izin verdi diye yazmıştı. Euler 17 yaşındayken Descartes ve Newton'un doğal felsefe anlayışlarını karşılaştırdığı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Euler, Bernoulli soyunun Johann'ın oğlu Daniel'ın da aralarında olduğu genç üyelerin tanımaya başlamıştı. Daniel Euler'dan 7 yaş küçüktü. Johann öğrencisinin bir dahi olduğunun farkına varıyordu. Sonraki yıllarda Euler'a yazdığı mektuplardaki hitap kelimeleri ona artarak duyduğu saygıyı gösteriyordu. 1728'de ona engin, bilgili ve hünerli genç adam derken, 1745'e gelindiğinde ise emsalsiz Euler, matematikçilerin prensi diye hitap ediyordu. Euler babasını da ikna ederek meslek yaşantısının matematik alanında olduğuna karar vermişti. 2 yıl boyunca iş ararken bir yandan da akustik kuramı üzerine ilk önemli incelemesini kaleme aldı. Paris'teki Académie Royale de Sciences tarafından açılan yelkenli gemilerin direkleriyle ilgili ödüllü bir yarışmaya katılarak mansiyon ödülü kazandı. Ödüllü yarışmalar 19. yüzyılın sonuna dek bilimsel yaşantının önemli bir parçasıydı. Johann Bernoulli'nin desteğini alan Euler, Universität Basel'deki boş fizik profesörlüğü görevi için başvurdu ama geri çevrildi. Üniversitenin verdiği bu kararda kısmen Euler'ın çok genç olması etkiliydi. Daniel Bernoulli yakın zamanda St. Petersburg Akademisi'nden gelen üst düzey bir iş teklifini kabul etmişti. İki yıl sonra da genç memleketlisinin de ona katılmasını sağladı. Euler ilk başlarda farklı bölümlerde çalışarak zaman geçirmesine rağmen çok geçmeden matematik bölümüne kaydırılarak akademinin kalıcı personeli oldu. Euler, Daniel Bernoulli ile birlikte yaşıyor, mekanik ve fizik konularında onunla birlikte çalışıyordu. Euler, Rusça öğrendi ve kısa zamanda bu büyük şehrin sosyal yaşantısında yer almaktan keyif duymaya başladı. Çar 1. Petro'nun ilerleme politikalarını devam ettiren 1. Yekaterina'nın ölümü üzerine Rusya'da hoşgörüsüz bir dönem yaşandı. Daniel Bernoulli Rus başkentinde geçirdiği 6 yılın ardından geri dönünce Euler Akademi'de onun yerine baş matematikçi oldu. Aynı yıl o dönem Rusya'da çalışan İsviçreli bir sanatçının kızı olan Katarina Kısel ile evlendi. 14 yıl süren ilk St. Petersburg dönemi boyunca Euler Rus okullarında kullanılmak üzere hem temel hem de ileri düzeyde matematik ders kitaplarını yazdı. Bu dönemlerdeki muhtemelen en bilinen çalışması Königsberg'in 7 köprüsünün formülasyonu ve çözümüne dair 1736 tarihli problemdir. Bu çalışma günümüzde çizgi kuramı olarak bilinen matematik kolunun başlangıç noktasıdır. Aslında bu dönemde Euler yayınlanmak üzere 90'a yakın çalışma kaleme alırken daha sonra geliştirilecek farklı pek çok önemli konuda da notlar aldı. Akademi Royal de Science'ın her yıl verdiği ödül için yarıştı. Daniel Bernoulli'nin rekorunu geride bırakarak 12 kez bu ödülü almaya hak kazandı. Sağ gözünü yitirmesi de işte tam bu dönemde gerçekleşti. Bunun nedeninin bir çeşit tüberküloz olma olasılığı epey yüksekti. Euler 1741'de Rusya'da işlerin kötüleşmesiyle Prusya Kralı Büyük Friedrich'in davetini kabul ederek bir düşüş döneminin ardından yakın zamanda yeniden yapılandırılmış olan Potsdam'daki Prusya Bilimler Akademisi'ne geçti. Berlin'de bulunduğu 25 yıl boyunca St. Petersburg Akademisi'nden maaş almaya devam ettiğinden fiilen her iki kurum içinde çalıştı. İlk başta kraliçe isteklerine karşılık Euler'dan yalnızca tek sözcüklük yanıtlar alabiliyordu. Kraliçe ona "O halde benimle neden konuşmuyorsun?" diye sorduğunda Euler "Çünkü efendim insanların konuştukları takdirde asıldıkları bir ülkeden henüz geldim" diye yanıtlamıştı. Kralın Einhalt Dessau prensesi olan kuzenine verdiği fen derslerinin bulunduğu ünlü bir Alman prensesine mektuplar adlı daha popüler tarzdaki eserini yayımladı. 1760-1762 yılları arasında yazılmış olan bu 234 mektup bilimin popülerleşmesi açısından 18. yüzyıl içindeki en başarılı örneklerinden biridir. Ama bunun da ötesinde görünürdeki amaçlarından başka bize doğa felsefesinin 18. yüzyılın önemli bilginlerinden biri tarafından yazılmış en etraflı ve geçerli yorumunu sunar. Büyük Friedrich bilimin devletin hizmetinde olması gerektiğini düşünüyordu. Ona göre bilim daha fazla teknolojik ilerleme sağlayabilmeliydi. Friedrich her şeyin ötesinde ordusunu güçlendirme ve topraklarını zenginleştirmenin peşindeydi. Kralın kısıtlı bilim anlayışına karşın akademide büyük çapta kurumsal bilim araştırmaları gerçekleştirilebiliyordu. Euler bir dostuna "Araştırmalarım için istediğim her şeyi yapabiliyorum. Kral beni kendi profesörü olarak görüyor ve sanırım dünyadaki en mutlu insan benim" demişti. Ne yazık ki bu durum fazla uzun sürmeyecekti. Yeni Yıl Savaşı boyunca çoğu zaman Berlin'de bulunmamasına karşın Prusya monarşisi akademinin yönetimiyle özellikle işe alımlar konusuyla yakından ilgilendi. Sonuç olarak bu durum kralın biraz akademik özgürlük beklentisi içindeki Euler ile olan ilişkisinde bir açmaza neden oldu. Euler bir gözündeki görüş kaybına gönderme yaparak ondan tepe gözüm diye bahsederek hor gördüğü kralın gözünden giderek düştü. Böylece 1766'da 59 yaşındayken kralın tüm hoşnutsuzluğuna karşın Berlin'den ayrılarak tekrar St. Petersburg'a döndü. Ölümüne dek 17 yıl sürecek bu ikinci dönemde Rus tahtında 2. Çariçe Yekaterina oturdu. Çariçe aşçılarından birini de Euler'ın hizmetine verdi. Euler sonradan şöyle yazmıştı. "Rus İmparatorluk Akademisi'nde bir dönem geçirme bahtiyarlığına kavuşmuş olan ben ve benim gibiler şu an olduğumuz kişi olmamızı ve sahip olduklarımızı o zamanlar akademide bulunan uygun koşullara borçlu olduğumuzu kabul etmek zorundayız." Euler bu dönemde sağlam olan gözündeki kataraktı kaldırmak için geçirdiği başarısız ameliyat sonrasında neredeyse tamamen kör oldu. Ömrünün son 17 yılında görme yetisini tamamen kaybetmesine rağmen tutkusundan asla vazgeçmedi. Hayranlık uyandıran birçok çalışmasını görme engelliyken aklının gördüğüyle ve sekreterinin yardımıyla gerçekleştirmiştir. "Şaka yolu da olsa artık dikkatimi dağıtacak daha az şey olacak" sözüyle görmeyi matematiğe tercih etmiş, aşkın tanımını yapmıştır adeta. Euler'ın Allah vergisi olağanüstü bir hafızası vardı. Rivayete göre çocukluğunda Euler uyuyamadığı bir gece yüzün altındaki bütün sayıların ilk 6 kuvvetlerini toplamış, elde ettiği 600 sonucu zihninde oluşturduğu tabloya yerleştirmiş ve bu tabloyu günler sonra bile ezberden okuyabilmiş. Yazılı sözcükler konusunda da hafızası çok güçlüymüş. Euler İlyada destanını ezbere biliyormuş ve ölünceye kadar metni ezberden okuyabilmiş. Euler gördüğü, okuduğu veya duyduğu her şeyi anında belleğine yerleştiriyor, sonra da istediği şeyi buradan çekip çıkarabiliyordu. Euler bu muhteşem hatırlama yeteneğini bir hayat gailesi haline getirdi. Belleğini var olan en iyi bilimsel ve sanatsal bilgilerle doldurmak için çok gayret sarf etti. Meslek yaşantısının en üretken dönemi olan yaşamının son yıllarında körlüğüyle başa çıkmasında hafızası hiç şüphesiz çok yardımcı olmuştu. Euler'ın ilk karısı Katerina 1776'da yaşamını yitirdi. Euler çocuklarına çok düşkündü. Sık sık kucağına bir çocukla matematik çalışırdı. Euler 18 Eylül 1783'te felç geçirerek 76 yaşında yaşama veda etti. Öldüğü günün sabahında torunlarından birine matematik dersi vermişti. Euler'ın enerjisi bitmez tükenmez gibiydi. Uygulamalı matematikte analitik mekaniği yarattı. Mekanik, cebir, matematiksel analiz, analitik geometri gibi dersler üzerine bir yüzyıl boyunca temel eserler haline gelen rahat okunabilir ders kitapları yazdı. 18. yüzyıl bilimciler arasında ışığın parçacık kuramına karşı dalga kuramını savunan az sayıdaki kişilerden biriydi. Optik aletler üzerine yazdığı 3 ciltlik eser, teleskop ve mikroskopların tasarımına büyük katkıda bulundu. Hiçbir matematikçi Euler kadar yayın yapmamıştır. Neredeyse 900'e yakın makale, inceleme, kitap ve başka eserler kaleme aldı. Bunların yaklaşık yarısı neredeyse kör olduğu ve her şeyi asistanlarına dikte ettirdiği 2. St. Petersburg dönemine aittir. Euler yaklaşık 560 farklı başlıkta eser yayınlamış olsa da bundan daha fazlası yaşam boyunca yayımlanamamıştı. Euler'ın yazdığı bilimsel eserlerin devasa büyüklüğünü şöyle anlatabiliriz. 700 sayfalık 70 cilt eser günde 8 saat çalışan biri tarafından yeniden yazılsa 50 yıl gerekir. Mozart'ın eserleri için ise telaffuz edilen süre 20 yıldır. Euler kıskançlık nedir bilmeyen alçak gönüllü bir adamdı. Leibniz için söylendiği gibi o da başkalarının bahçesinde tohumlarını kendisinin verdiği bitkilerin çiçek açtığını görmekten çok memnun olurdu. Laplace'ın dediği gibi Euler zamanının tüm matematikçilerinin öğretmeniydi. 18. yüzyıl matematikte Euler çağı olarak da adlandırılabilir ama etkisi sadece 18. yüzyıl ile sınırlı değildi. 19. yüzyılın önemli matematikçilerinin ortaya koyduğu çalışmaların çoğu kaynağını doğrudan Euler'ın çalışmalarından almıştır. Allameliği efsaneviydi. Bilgi alanları anatomi, fizyoloji, botanik, teoloji, kimya, felsefe ve doğu dillerini kapsıyordu. Bu çok yönlülük özelliğini kendi çalışma alanında kendi adıyla anılan birçok teorem ve yöntemin bulunduğu sayı teorisinde, cebirde, geometride de sergilemişti. Euler'ın uygulamalı bilimler alanında denizcilik ve müzik, mikroskoplar, teleskoplar, astronomi ve jeodezi, istatistik, sihirli kareler ve lotarya hakkında da yazıları yayınlanmıştır. Euler'la ilgili biyografik bir notta şunları okuyoruz. Çalışma odasının ortasında üzeri tamamen yazı tahtasıyla kaplı büyük bir masa vardı. O yazı masası üzerine tebeşirle hesaplarının ayrıntılarını yazardı. Tamamen kör olana dek bu şekilde çalıştı. Ayrıca masanın kenarına tutunarak etrafında saatlerce dolaşırdı. Öyle ki sonunda masanın kenarları sürtünmeden dolayı parlar oldu. Masanın üzeri dolunca makalenin genel düzeni tartışılır. Usta hesapları yapma ve örnek seçme işini bir oğluna veya öğrencisine bırakırdı. Tez genellikle ertesi gün ona taslak halinde sunulurdu. Usta onayladığında daha uygun hale getirilmiş bir nüsha hazırlanır ve akademiye sunulurdu. Euler'ın belleğini bir doğa tarihi müzesi, içleri yoğun çalışmalarla geçirilmiş uzun bir ömür içinde toplanmış değerli şeylerle dolu bir teşhir kasaları koleksiyonu gibi görmemek mümkün değil. Ama böyle bir belleği yad ederken onun yok olup gitmesi, geçiciliği karşısında melankoli duygusuna kapılmamak da elde değil. Belleği içinde değerli şeyleri saklayan bir mahfaza olarak düşünürsek, bu değerli şeyler kişinin ölümünden sonraya kalmayan ve başkalarına aktarılamayan şeylerdir. O ezbere bilinen İlyada, o büyük kuvvetler tablosu, o muazzam bilgiler ve verimli geçen bir araştırma hayatında elde edilip özenle koleksiyon haline düzenlenmiş bütün diğer şeyler yok olup gitmiştir. Bir bellek ne kadar muazzam olsa da, içinde ne kadar muhteşem şeyler olsa da ölüm hepsini anında siler. O an Euler'ı 18 Eylül 1783'te buldu. Öldüğü günün sabahı bile oturup bir sıcak hava balonunu havaya kaldıran yasalar üzerinde çalışmıştı. Bu konu ilgisini çekmişti. Çünkü aynı yılın 15 Haziran'ında Montgolfier kardeşler ilk defa bir balonu havalandırmayı başarmıştı. Sonra öğrencisi ve sadık yardımcısı Lexel'in de katıldığı öğle yemeğinde 13 Mart 1781'de Herschel'in keşfettiği Uranüs gezegeninin yörünge hesapları üzerine konuşmuştu. Yemekten sonra içtiği bir fincan çayın ardından en gözde yani matematik konusunda en yetenekli torunuyla şakalaşırken birden piposu elinden düşmüş, yere yığılmış ve fısıltılı bir sesle ölüyorum demiş ve ölmüştür. Euler matematik tarihinde yeryüzüne ayak basmış en muhteşem matematikçi olarak anılır. Liseyi bitiren herkesin matematik derslerinde gördüğü matematiksel ifadelerin gösterimlerini Euler yapmıştır. Aralarında fonksiyon işareti, fx, trigonometrik fonksiyonların tanımları, sinüs, kosinüs, tanjant, doğal logaritmanın tabanı olan müthiş Euler sayısının işareti e, toplam hesaplamaları için kullanılan Yunan harfi sigma, sanal sayılar işareti olan i ve çemberin çevresinin çapına oranını ifade eden pi sayısının işareti bulunmaktadır. Bütün bunlar modern matematikte inanılmaz öneme sahip denklemlerin gösterimleri olmakla beraber hayatımızdaki basit günlük işlerimizden tutun çok daha karmaşık matematiksel hesaplara kadar daima kullanımdadırlar. Euler kalkülüs, topoloji, sayılar teorisi, analiz ve graf teorisi konularında çok sayıda çalışma yapmış ve günümüz matematiğine uzanan yolların en önemli köşe taşlarını döşemiştir. Biz matematikçilere kedinin yumakla oynadığı gibi oynayıp mutlu olacağımız bir sürü oyuncak ve bütün o karmaşadan zevk almamızı sağlayacak bir miras bırakmış olan büyük matematikçi Euler'ın kıymetini bilmeliyiz. Matematik hikayelerinin bugünkü bölümünü dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir sonraki bölümde görüşürüz. Bana ismailkaraletisim@gmail.com adresine ulaşabilir ya da beni Facebook, Twitter ya da Instagram'dan takip edebilirsiniz.